Ebu Hureyre radıyallahu anhunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. O rivayette deniyor ki: "Ca'a raculun ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekal: Helaktu ya Resulallah. Kale ve ma ehlekek? Kale vekatu ala imraati fi Ramazan. Fekale hel tecidu ma tu'tiku rakabeten? Kale la. Kale hel tastati'u an tasuma şehreyn mutetabi'in? قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فَأَطْحِمْهُ اَهْلَكْ رَوَاهُ السَّبْعَ وَالْلَفْظُ لِمُسْلِمْ Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle aktarıyor. Diyor ki bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi: ben helak oldum ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seni helak eden şey nedir? Diyor ki Ramazan'da eşimle beraber oldum. Ramazan'da oruçluyken, Ramazan'ın gündüzünde eşimle beraber oldum. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki azat edeceğim bir kölen var mı? Sahabe diyor ki hayır. Peş peşe 2 ay oruç tutabilir misin? Sahabe diyor ki hayır. 60 fakiri yedirecek, doyuracak durumun var mı? Sahabe diyor ki hayır. Rivayette diyor ki Ebu Hureyre diyor, adam oturdu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına oturdu. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme içinde hurma olan bir kap, bir sepet getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Diyor ki bunu al, tasadduk et. Bu hurmayı al, tasadduk et. Bunun üzerine adam diyor ki ey Allah'ın Resulü, benden diyor daha fakiri var mı? Yani Medine'de şu iki taşlık arasında benden diyor daha fakiri yok. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem azı dişleri görünecek bir şekilde gülüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın haline gülüyor. Diyor ki git ve bunu ailene yedir diyor. Bu vermiş olduğu, sadak olarak vermiş olduğu hediyeyi, hurmaları git diyor ailene yedir. Hadis 7 imam rivayet etmiş. Hadisin metni ise elimizdeki olan metni İmam Bukhari'ye ait. Demek ki İmam Müslim'e ait. Demek ki hadisin diğer hadis kitaplarında, diğer 7 kitap arasında ne var? Rivayetlerde bazı farklılıkların söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama elimizdeki şu anda zikrettiğimiz Hafız İbni Hacer Rahimahullah'ın zikrettiği bu rivayet Sahih Müslim'de geçtiğini görüyoruz. Diyoruz ki Câ'a racülün ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Burada bu adamın kim olduğunu bilmiyor oluşumuz hadisin sıhhatine bir zarar veriyor mu? Diyoruz ki bir tane adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Kim? Meçhul. Bilmiyoruz. Meçhul. Buradaki meçhullük hadisin sıhhatiyle alakalı bir sıkıntı yaratıyor mu?
Yok.
Normalde biz rivayet zincirinde ne diyoruz? Rivayet zincirinde eğer bir meçhul var ise diyoruz ki bu rivayet sahih değil. Çünkü arada birisi var. Meçhul bilinmiyor. O yüzden diyoruz ki biz bu rivayeti almıyoruz. E peki burada da meçhul birisi var. Allah Resulü Aleyhisselam'a birisi gelmiş. Kim olduğunu bilmiyoruz. Diyoruz burada aynı sıkıntı var mı? Diyoruz ki sıkıntı yok. Çünkü niye? Burada bize kimin geldiğinin bir önemi yok. Bizi ilgilendiren husus ne? Yaşanan olay neyse o. Ha burada Ahmet gelip bunu söylemiş. Ha burada Mehmet gelip bu soruyu sormuş. Soranla alakalı, bilinmemesiyle alakalı bir sıkıntı olur mu?
Yok.
Diyoruz ki burada o kimsenin bilinmiyor oluşunun rivayete bir zararı olmadığından bahsediyoruz. Adam diyor ki helaktu ya Resulallah. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben helak oldum, ben mahvoldum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve ma ehlekek. Diyor ki seni helak eden şey ne? Hani neden böyle söylüyorsun? Ne yaptın da helak oldun? Adam diyor ki vekatu ala İmraati, ben diyor hanımımla beraber oldum. Ramazan'da. Buradan ne anlıyoruz? Bu kişi Ramazan'da cima etmenin haram olduğunu ne yapıyordu? Biliyordu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e giderken ne diye geliyor? Ben helak oldum, ben mahvoldum. Demek ki yaptığı şeyin günah olduğunu biliyor. Diyor ki fi Ramazan. Rivayet diyor ki Ramazan'da. Yani Ramazan'da oruçluyken. Bazı rivayetlerde diyor ki ve ene saim. Ben diyor oruçluyken ne yaptım? Hanımımla birlikte olduğum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتَقُ رَقَبَةً köle olarak azat edecek bir durumun var mı? Köle olarak azat edecek bir durum var mı? Buradan neyi anlıyoruz? Yani eğer adamın elinde sahip olduğu bir köle varsa, yani malik olduğun bir köle azat edebilecek durumda mısın? Veyahut da bir köleyi satın alıp, değil mi, parayla satın alıp onu azat edebilecek durumun var mı? Bunun üzerine sahabe diyor ki la, hayır, böyle bir durumum yok. Bunun üzerine Allah Resulü diyor ki هَلْ تَسْتَطِيعُ عَنْ تَسُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ diyor ki 2 ay peş peşe oruç tutabilir misin? 2 ay peş peşe oruç tutabilir misin? Sahabe diyor ki la, diyor ki buna da ne yapamam? Güç yetiremem. Allah Resulü Aleyhisselam üçüncü bir şartı soruyor ona. İkisinden olumlu cevap alamadığı için üçüncü bir şartı soruyor. Diyor ki فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْك۪ينًا 60 tane fakiri doyuracak bir malın onlara yemek yedirecek bir durumun var mı? Adam diyor ki la, yine böyle bir durumum söz konusu değil. Diyor ki ثُمَّ جَلَسَ فَاُتِيَ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِعَرَقٍ ف۪يهِ تَمِرٍ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o adam yanına oturuyor. Artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu yapabilir misin? Yok. Bunu yapabilir misin? O da yok. Şuna güç yetirebiliyor musun? O da yok. Adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturuyor. Sahabelerin böyle bir özelliği var. Bir şey tasadduk etmek istedikleri zaman kime getiriyorlar? Aleyhissalatu vesselam'a getiriyorlar ki o en bu işi hak edeni ne yapar? Verir. Yönetici olan da o. Ona ihtiyacını sunup da gelen insanlar da var. Sahabe bir şey infak etmek istediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e getiriyor ki ne yapsın bunu? Tasarrufta bulunsun. Yine bu adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturduğunda sahabelerden bir tanesi ne yapıyor? Bir sepet hurma getiriyor. Ondan sonra diyor ki tasaddak bihada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki al bunu sadaka olarak ver. Diyor ki kale e'ala afkara minni. Burada ilim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu verince diyor ki o kimse, yani şu bu rivayet şunu kastediyor diyorlar. Yani ben bunu kendi ev halkıma mı götüreyim diyor. Yani adamın kastı benden daha fakir olan var mı? Yani diyor ki ben bunu alıp kendi ev halkıma mı götüreyim? Bunu kastediyor. Diyor ki bundan sonra adam açıklamasına devam ediyor. Diyor ki فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا اَهْلَ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا diyor ki şu iki taşlık arasında Medine'ye gidenler bilirler. Harra Şarkiye, Harra Garbiye diye bir bölüm var. Medine'nin iki doğu ve batı kısmında taşlık olan böyle volkanik taşlar gibi siyah. O mıntıka sürekli yani gittiğiniz zaman her taraf böyle parça parça taşlardan oluşmuş. Bir Medine'nin doğusunda var, bir de batısında var. Diyor ki bu iki taşlık arasında benden diyor daha ihtiyaç sahibi bir aile söz konusu değil. Hani bunu bana başkasına ver, fakir olan birisine ver diyorsan yani bu Medine'de benden daha fakirini ne yapamazsın? Bulamazsın. Bunun üzerine فَدَحَكَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى بَدَتْ اَنْ يَابُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güldü Ebu Hureyre diyor. Hatta diyor şu hani bizim Türkçe'de şey tabiri vardır ya köpek dişi deriz ya şu dört dişin hemen arkasında. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu dişleri görünene kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Bizler biliyoruz ki normalde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey olduğu zaman tebessüm ediyor. Ama bu adamın halini ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Gülüyor. Hatta diyoruz ki şu dişleri görünene kadar gülüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kimseye gülmesiyle alakalı ilim ehli diyor ki bu adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirken ne diye geliyor? Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben helak oldum. Ve en son onu yapabilir misin? Yok. Bunu yapabilir misin? Yok. En sonunda ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Hurmayı veriyor. Al bunu götür. Ailene ne yap? İkram et. Yani adam bir korkuyla geliyor. sevinçle gidiyor. Aa, baktı da benden daha fakiri de yok. Hurmaları alıp dönüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın bu haline ne yapıyor? Gülüyor. Diyor ki ثُمَّ قَالْ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكْ Al diyor bunu git ve ehline ne yap? İnfak et. Ehline yedir. Diyoruz ki bu hadis-i şeriften de ilim ehlinin ne var? Çıkarttığı birçok faydeler var. Öncelikle diyoruz ki bu söz sahabenin açık sözlü olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Yani düşün sahabe ne diye geliyor? Ey Allah'ın Resulü ben helak oldum. Yani açık sözlü. Yaptığı bir hata var. Bu hatasını gizlemiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben helak oldum. Yani beni içinde bulunduğum bu durumdan kurtar. Diyoruz ki bunun örnekleri sahabede çok. Hatırlayın. Maiz radıyallahu anh zina ettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki Allah'ın Resulü ben zina ettim. Beni temizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çeviriyor öbür tarafa. Öbür taraftan geliyor. Diyor ki Allah'ın Resulü ben zina ettim. Beni temizle. Üçüncüye aynı şekilde geliyor. Beni temizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesine soruyor. Diyor bunda bir delilik var mı? Diyorlar yok. Peki bunda böyle bir içki miçki durumları var mı? Hani ne dediğini bilmeme durum var mı? Diyorlar ki yok. Dördüncü kez gelip ben zina ettim dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne yapılmasını emrediyor? Rejim edilmesini emrediyor. Yine Gamidiye kabilesinden olan kadın diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ben diyor zina ettim beni temizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor. Diyor ki git çocuğunu doğur sonra gel. Kadın çocuğunu doğuruyor. Geliyor diyor ki beni temizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki git çocuğunu emzir. Ondan sonra gel. Kadın çocuğunu emziriyor sonra gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendisini temizlemesini emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona rejim edilmesini ne yapıyor? Emrediyor. Sahabenin durumuna bakın. Açık sözlü. Bir hata var ortada. Hatamı gizleyeyim. Kimseye söylemeyeyim. Değil. Geliyor. Yapmış olduğu hatadan dolayı temizlenme talebinde olduğunu görüyoruz. Canı pahasına olsa dahi. Ve yine bazı kimseler bu rivayetten zahiri mantığa sahip olan insanlar şu şeyi çıkartabilir. Yani adam diyor ki burada rivayette ben hanımımla ilişkiye girdim. Peki burada hanımıyla olmasa oruca bir zarar verir mi? Normal hadisin zahirine baktığın zaman ne diyor adam? Ben hanımımla ilişkiye girdim. Hanımla olmasa bu kefaret gerekir mi? İlim ehli diyor ki burada bu sahabenin ben hanımımla ilişkiye girdim demesi diyorlar ki burada zikredilen şey hüküm ile alakalı değil. Yani burada zikredilen bu sıfat, bu vasıf konunun hükmünü değiştirecek bir husus değil. Yani burada hanımımla ilişkiye girdim demesiyle başkasıyla bu ilişkiye girdim demesi arasında bir fark söz konusu değil. Burada hükmü gerektiren olay ne? Fiil ne? Cima hadisesinin Ramazan'da yapılmış olması. İster bu hanımla olsun, ister başka bir şeyle olsun. Eğer bu zina olup ispatlanırsa bunun da neyi var? Rejim olarak karşılığı olduğunu söylüyoruz. Ve diyoruz ki Ramazan'da cima etmek keffaratul mugallada diyor ilim ehli. Yani kefareti var ama ne? Böyle büyük bir kefareti var. O yüzden ne diyoruz? Öncelikle ne yapması gerekiyor? Bir, köle azat etmesi gerekiyor. Buna güç yetiremiyorsa ne yapacak? İki ay oruç tutacak. Özelliği ne? Peş peşe. Üçüncü olarak 60 tane fakiri doyurması gerekiyor. Demek ki Ramazan'da cima edenin, gündüzünde cima edenin üzerindeki sorumluluk olduğu hususlar bunlar. Ve yine ilim ehli şöyle bir fayda zikrediyor. Diyor ki bu sayılan şeylerin her birinden birer kısmını yerine getirmek kefareti ödendiğini göstermez. Abdullah abi. Her birinden bir kısmını yapıyor olmak kefaretin üzerinden kalktığını göstermez. Ne gibi? Bir köle düşünün. Adamın yarısı köle, yarısı köle değil. Yani adamın yarısı azat olmuş, yarısı azat olmamış. Birisi de diyor ki ben bu adamın yarısını azat edeyim. Öbür taraftan da 60 miskini de doyurmayayım da 30 miskini doyurayım. Yarısını buradan yapayım, yarısını buradan yapayım. Diyoruz ki olmaz. Ne yapacaksın? Bir köleyi azat edeceksin. Çünkü ilk şart ne? Bir kölenin azat edilmesi. Yarım köle ne yapmaz? Olmaz. Öbür taraftan 60 fakiri doyuracaksın. 30'unu doyursan, öbür yarısını da başka bir yerden tamamlasan diyoruz ki geçerli olmaz. Ve yine bu rivayet bize Ramazan'da orucu bozan şeyler arasında kefaretin gerekli olduğu hususun bir tane olduğunu gösteriyor. O da ne? Cima etmek. Ramazan'da orucu bozan diğer hususlar var mı? Var. Yeme, içme gibi. İhtilaf edilen hususlar da var. Hacamat gibi. O gibi, bu gibi değil mi? Geçen derslerimizde aldık bunları. Diyoruz ki bunların arasında, orucu bozanlar arasında yalnızca ne? Kefaret gerektiriyor. Cima etmek. Diyoruz ki buna yeme, içme kıyas edilir mi? Diyoruz ki kıyas edilmez. Çünkü özellikleri bir değil. Ve aynı zamanda bu cima hadisesi başka ibadetlerde de ne yapıyor? Farklılık gösterdiğini görüyoruz. Mesela hac ibadetinde. Birinci tahallülden önce kişi hanımıyla ilişkiye girse haccı ne oluyor? Batıl oluyor. Haccı ifsad oluyor. Haccı batıl oluyor. Bir sonraki sene ne yapması gerekiyor? Tekrar hac yapması gerekiyor. Aynı zamanda deve ne yapması gerekiyor? Kesmesi gerekiyor. Bakın normalde bir adam başka yasaklar da var değil mi? Koku sürmek diyorsun. Tırnakları kesmek. İşte başka ihram yasakları da var. Ama bir yasağı yaptığın zaman haccın batıl oldu diyorsun adama. Diğer yasağı yaptığı zaman diyorsun ki şunun kefareti bu. Şunları yaparsan bu sorumluluk üzerinden kalkmış olur. Diyoruz ki oruçta da böyle. Yani cima etme ile yeme içmenin durumu bir değil. Yani cima edildiği zaman kefaret gerekir. Yeme içme ile kasıtlı bir şekilde oruç bozulduğu zaman kaza gerekir. Yani bir güne bir gün. Tabi buradan şunu bahsetmiyoruz. Yani isteyen dilediği gibi bozsun. Değil. Ramazan'da oruç tutmak, oruç tutarken o orucu bozmak büyük günahlardan. Yani o yüzden Ramazan'da oruç yediğin zaman kendini şöyle bir şey zannetme. Bir gün, başka bir gün yerine tutarım. Bu sorumluluğu üzerimden atarım. Değil. Senin başka bir gün tuttuğun o oruç, Ramazan'da tutmuş olduğun o orucun yerine ne yapmaz? Kesinlikle geçmez. Ve yine diyoruz ki cimanın kefaretiyle alakalı bu sıralama üzerinden olması gerekir. Yani önce köle azat etmek, ondan sonra iki ay oruç tutmak, ondan sonra da 60 tane fakiri doyurmak. Bunun bir tanesini diğerinin önüne ne yapamazsın? Aralamazsın. Bu tertibe ne yapmak zorundasın? Uymak zorundasın. Devam etmek zorundasın. Ve yine diyoruz ki iki ay oruç tutan kimse peş peşe bu orucu tutması gerekiyor. Burada da değişik bir fayda var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İki ay peş peşe ibaresini kullanıyor. Şehreyni mutetabi'ini. İki ay peş peşe. Buradan neyi anlıyoruz Abdullah abi? Diyoruz ki bir adam oruç tutmaya başladı. İki ay tutacak ya kefareti. 30 gün tuttu. 31. gün dedi ki ya ben yoruldum. Bir gün ara vereyim. Ondan sonra 30 gün daha devam ederiz. Diyoruz ki senin bu tuttuğun 30 gün gitti. Nereye döndün? Başa döndün. Hatta en son gün dese. Adam dedi ki 59 gün tuttum. Bir gün ara vereyim. Bir gün sonra 60'a tamamlarım, bu işi bitiririm. Diyoruz ki hayır. O 59'u tuttun, bir gün ara verdin ya. O 59 gün ne oldu? Gitti. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in koştuğu şart ne? 2 ay.
Ama 59'da
peş peşe. Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Genel manada 60 günden bahsediyorsak böyle. Biraz sonra o faydadan da zikredeceğiz. Ama diyoruz ki eğer bir insan bir özürden dolayı ara vermek durumunda ise, mesela adam hastalandı veyahut da sefere çıktı veyahut da kadın için söylüyoruz, loğus oldu, hayız oldu, bir şey oldu, oruç tutması ne oldu? Engellendi. Ama engelleyen şey şer'i olarak bir özür ise devam ettiğinde diyoruz geçmiştekinin üzerine ne yapabilir? Devam edebilir. Bunda da bir sakınca yoktur. Ve yine ilim ehli başka bir fayda olarak diyor ki eğer bu cima Ramazan günlerinde birden fazla gerçekleşti ise her biri için ne gerekir? Ayrı kefaret gerekir. Yani sen Ramazan'ın 3. günü bu hataya düştün. 10. günü bir daha hataya düştüysen şöyle demiyoruz. Bir kere kefaret bütün Ramazan için geçerli değil. Üçüncü günü için bu sıralamaya uyacaksın, kefaretin sıralamasına. Onuncu gün için bu kefaretin sıralamasına ne yapacaksın? Uyacaksın. Ama ilim ehli diyor ki eğer aynı gün içinde vuku bulduysa, yani adam bir hataya düştü, aynı hataya devam etti. Diyoruz ki birinin kefaretini ödemez isen bir tane kefaret nedir o gün için? Yeterlidir. Burada diyoruz ki biraz önce Kasım Başkan'ın veyahut da Mehmet'in dediği yere geliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 2 ay oruç tutacaksın. Bizler biliyoruz ki hicri ay, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayın ta Ramazan'la ilgili şeyde bir rivayette diyor ki hicri ay 3 kere eliyle işaret ediyor 30 gün. Veyahut da diyor 2 kere yapıyor, üçüncüsünde parmağını kapıyor 29 gün. Yani hicri ay ya 29 gün ya da 30 gün çekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bir sayı veriyor mu? 60 gün diyor mu? 60 gün ya. Demiyor. 2 ay diyor. Biz de diyoruz ki 2 ay ibaresine dönüyorsak hicri olarak bir ay 29 da çekebilir, 30 da çekebilir. Eğer sen kefaret orucuna başladıysan, örnek veriyorum, işte Muharrem'in 15'inde başladın. Safer, Rabiülevvel'in 15'e geldiği zaman senin sorumluluğun ne oluyor? Bitiyor çünkü 2 ay geçmiş. Muharrem 29 çekti. Safer de 29 çekti. Kaç gün oruç tutmuş oldun? 58 gün. 2 ay mı? 2 ay. İkisi de 30-30 çekti. 60 gün. 2 ay mı? 2 ay. Birisi 31-29. 59 gün. 2 ay. Demek ki 2 ay tabiri bizi ilgilendiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 60 gün oruç tutarsın demiyor. 2 ay. O zaman bu 2 ay tuttuğun zamana göre ay kaç çekiyor ise 29 veyahut da 30 ya 58 gün ya 59 gün ya da 60 gün ne yapabilirsin? Bu orucu tutmuş olabilirsin. Biz burada 60 günde ne yapmıyoruz bunu? Sınırlandırmıyoruz. Ayın durumuna göre değiştiğini söylüyoruz. Ve yine ilim ehli diyor ki 60 fakirin doyurulması gerekir. Yoksa 60 kişiyi doyuracak şeyin verilmesi yeterli değildir. Ne demek Abdullah abi? 60 fakirin doyurulması gerekir. Yoksa 60 fakiri doyuracak şeyin verilmesi yeterli değildir. Sanki baktığın zaman ibare aynı gibi değil mi? Arada bir fark yok gibi. 60 fakirin doyurulması gerekir ne demek? 60 tane fakiri bulacaksın, ona yedireceksin. 60 fakiri doyuracak bir şeyin verilmesi yeterli değildir ne demek? Bir tane fakir buldun, 60 gün yiyeceği şeyi verdin. Dedin ki al 60 günlük bunu ye. Ben de bu sorumluluktan kurtulayım. Değil. Hangi kısımdan bahsediyoruz? Fakir doyurma kısmı ile alakalı. 60 tane fakirin ne yapılması gerekiyor?
Doyurulması.
Doyurulması gerekiyor. Yoksa bir kişiye 60 günlük, bir fakire 60 günlük doyuracağı şeyi vermek yeterli değil. Ancak bir kimse 60 tane fakir bulamıyorsa ne yapacak? Adam 6 tane adam buldu etrafında var. Biz bu adama geri kalan 54 kişiyi de bulana kadar bekle mi diyeceğiz? Diyoruz ki hayır. 6 tane mi adam buldun etrafında fakir olarak verebileceğin? O zaman diyoruz ki bu 6 kişiyi 10 gün ne yapacaksın? Doyuracaksın. 10 günden 6 kişi ne yapar? 60 gün bu sorumluluğu üzerinden kaldıracaksın. Dedik ki daha önceki derslerimizde Ramazan'da bir insan kasıtlı bir şekilde hatırladığı halde cima ediyor ise bu adama kefaretin gerekliliği hususunda ne var? İlim ehlinin icması var. Yani bir insan kasıtlı bir şekilde unutmamış, hatırlayarak bu işi yapıyorsa kefaretin gerekliliği hususunda ne var? İcma var. Ama unutan ve mukrah olanla alakalı ilim ehlinin neyi var? İhtilafı var. Unutan kimse, unutan açık bir tabir. Mukrah ne demek mukrah? Yani bu işe zorlanan. Aslında yapmak istemeyip de gayri ihtiyari bu işe zorlanan kimseye. Bununla alakalı İmam Ebu Hanife diyor ki unutan ve mukrah olanla alakalı bu kimseye kaza gerekir, kefaret gerekmez diyor. Yani bir insan unuttu ise veyahut da bu işi yapmaya zorlandı ise hanım mesela kocası tarafından bu işe zorlandı ise İmam Ebu Hanife diyor ki o bir günü ne yapar? Kaza eder, Ama kefaret gerekmez. Niye? Çünkü ya unuttu veyahut da mukrah olduğu için. İmam Şafii, Cumhur, İmam Ahmet'ten böyle bir görüş var. İbn-i Kayyım Rahimullah'ın görüşü de bu. Diyor ki kazada, kefarette ne yapmaz o kimseye? Gerekmez. Ne kaza gerekir ne de kefaret gerekir. İmam Ahmet'in mezhebinde, Hanbeli mezhebindeki meşhur görüş, bilerek yapanla unutarak mukrah olan arasında hiçbir fark yok. Diyor ki bir insan unutarak da yapsa, kerih de görse bu işi, hem kaza yapacak hem de kefareti yerine getirecek diyor. Ama diyoruz ki görüşler arasında raci olan görüş Şafilerin, Cumhur'un görüşü. Bu konuda ne kaza gerekir ne de kefaret gerekir. Delil olarak diyorlar ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Rabbena la tuahidine innesine ev ahtana. Rabbimiz eğer unutursak, hata edersek bizi bundan sorumlu tutma. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim ümmetimden unutmak, hata ve aynı zamanda kerih gördükleri şey ne yapılmıştır? Onlardan kaldırılmıştır. Bundan dolayı ne yapmazlar? Sorumlu tutulmazlar. Ve yine hadiste, elimizdeki hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman burada kim kastediliyor? Bilerek yapan mı? Unutup veyahut da mukrah olan da bu kapsama mı giriyor rivayette? Bilerek yapan. Nereden anladık bilerek yapan kısmını? Çünkü sahabe geliyor diyor ki Allah'ın Resulü helak oldum. Bir insan unutarak gelse veyahut da ben bunu bilmiyordum dese veyahut da buna zorlandım dese o zaman ne diyeceğiz? Bu kapsama giriyor. Ama sahabe ne olarak geliyor? Ben helak oldum ey Allah'ın Resulü diyor. Demek ki işin hükmünü, bunun kasıtlı olduğunu, bilerek yaptığının farkında olduğunu söylüyoruz. Ve yine ilim ehli diyor ki unutan ve yapmaya zorlanan, mukrah olan kimse yaptıkları bu fiiller onlara nispet edilmez. Yani bir insan unuttuğu zaman unuttuğu şeyden onu sorumlu tutabilir misin? Yani bu fiilinden dolayı onu sorumlu tutabilir misin? İlim ehli diyor ki unutan ve mukrah olan kimse yapmış olduğu fiiller ona ne yapılmaz? Nispet edilmez. Yani bu vaka olarak da böyle. Adam unuttuysa, unutarak adam yedi. Bu yeme fiilini ona nispet edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü bu gayri ihtiyarı, kasıtsız bir şekilde yapılmış, unutarak olan bir şey olduğunu söylüyorlar. Ve yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği başka bir mesele var. O da zor duruma düşme veyahut da acizlik durumu kefareti düşürür mü yoksa düşürmez mi? Bu da önemli bir mesele. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e adam geldi dedik. Köle azat edebilir misin? Yok. 2 ay oruç tutabilir misin? O da yok. 60 fakiri doyurabilir misin?
Yok.
Bundan sonra ilim ehlinin ihtilaf ettiği mesele burası. Bir adam bunların hiçbirine yok dedi. Bu sorumluluk üzerinden düştü mü? Yoksa bunlardan birisini yapmaya muktedir olduğu zaman, yani sıralamaya göre, onu yapmak zorunda mı? Hala bu sorumluluk üzerinde duruyor mu? Diyoruz ki bu konuyla alakalı İmam Ahmed Rahimullah diyor ki hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu 3 hususu zikrettikten sonra diyor ki eğer insan bu 3 hususu yerine getiremeyecekse o kimseden o sorumluluk düşer. O sorumluluk ondan düşer. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra o kimseye bunu yapmasını ne yapmadı? Emretmedi. Eğer bundan sorumlu olsaydı derdi ki bak şu anda bunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun ama bir gün olur da durumun iyi olursa, oruç tutacak durumda olabilirsen, maddi durumda olabilirsen bu sorumluluk senin üzerinden ne yapmadı? Düşmedi. Bunun da haberini bundan da haberdar ol diye Allah Resulü zaten böyle bir telkinde bulunmuyor. O yüzden İmam Ahmed diyor ki eğer bu 3 şey yapabiliyorsa aralarında kefareti budur. Yoksa diyor ki sorumluluk ondan düşer. Cumhur diyor ki o kimseden kefaret ne yapmaz? Düşmez. Yani Şafiler, Hanefiler, Malikiler diyorlar ki kefaretin sorumluluğu ondan ne yapmaz? Düşmez. Çünkü diyorlar ki o kimse bunu eda edene kadar bu sorumluluk üzerindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki okudullah fallahu ehakku bil kada. Yani Allah'ın hakkını yerine getirin. Eğer kaza edilecek bir şey var ise, yapılacak bir şey varsa Allah Azze ve Celle'nin hakkı bunda nedir? En önce gelendir. Yani sen eğer Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla alakalı tabiri caizse böyle bir borcun var ise, eda etmen gerekiyor ise yarın öbür gün bu fırsata, vasıflara ulaştı isen o zaman ne yapacaksın? Allah Azze ve Celle bu borcunu ödemede en hak sahibidir. Hadisin delil getirerek diyorlar ki bu kimseye ne gerekir? İmkan olduğunda bu kefareti yerine getirmesi gerekli olur. Üçüncü bir görüş. Diyorlar ki aslında bu adamın üzerindeki olan o kefaret ödenmiştir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hurmayı vererek onun üzerindeki bu kefareti ne yapıyor? Sorumluluğu ortadan kaldırıyor. Peki derlerse ki belki bu adam nasıl bu hurmadan yiyecek? Hani kendisi aslında bu suçu işlemişken bu kefaretten nasıl yiyecek? Bununla alakalı ilim ehli diyor ki eğer bir kimse kendisi üzerinden o sorumluluğu kaldıracak vasıflara sahip değil de başka birisi onun adına bu sorumluluğu üzerinden kaldırıyor ise o zaman bu sorumluluğu üzerinden kaldıranın o vermiş olduğu şeyden yemesinde diyorlar ki bir sakınca yoktur. Ama eğer kendisi şey yapıyor ise 60 fakiri doyuracak ya şöyle diyemez ben de fakirim ailem de fakir o zaman bu şeyi kefareti burada ödeyelim diyemez. Eğer kendisi bunu veriyor ise başkası onun adına veriyor ise o zaman başkası onun yiyip yememe hususunda ne yapabilir? Ona bu izni verip vermeme hususu onun adına bu kefareti ödeyen kimse de olduğunu ilim ehli zikrettiğini görüyoruz. Peki bu hadis-i şerifte zikredilen bir sahabe var, erkek. Peki onun hanımıyla alakalı rivayette bir şey bulamıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyle ona o da kefaret tutsun. Veyahut da ona gerekmez. Veyahut da başka bir lafızlardan ne yapılmıyor? Bahsedilmiyor. İlim ehli diyor ki burayla alakalı bazı rivayetler bu kadının mukrah olduğunu yani bu işi istemediği halde kocasına itaat ettiğini gösteriyor diyorlar. Çünkü bazı rivayetlerde diyor ki ben helak oldum. Aynı zamanda hanımımı da ne yaptım? Helak ettim. Yani onu da buna zorladım. Bazı ilim ehli diyor ki burada mukrah olduğu için bir şey gerekmez. Bazı ilim ehli de diyor ki yani bu kadın mukrah olabilir veyahut da başka vasıflara da sahip olabilir. Yani ihtimaller söz konusu mu? Söz konusu. Hasta olduğundan dolayı oruç tutmamış olabilir o gün. Değil mi? Hasta olduğundan dolayı oruç tutmamış olabilir. Veyahut da hayızı veyahut da temizlenmesi gün içine denk gelmiştir. Ondan sonra o gün oruç tutması gerekir mi? Gerekmez. Yani ihtimal olarak söz konusu mu? Söz konusu. Kadın hamile olabilir. Bundan dolayı o gün oruç tutmamış olabilir. Çocuğunu emziriyor olabilir. Bundan dolayı oruç tutmamış olabilir. Demek ki ortada ihtimaller söz konusu ise biz nereye döneriz? Asla döneriz. Asıl da diyoruz ki eğer kadın ile erkeği ayıracak özel bir nas yok ise kadın ve erkek bu naslarda nedir? Eşittir. Erkek için söylediğimizi kadın için de söyleriz. Eğer unutarak mukrah olmadan bu iş yapıldı ise yani kocası bu iş talepte bulundu, kadın da bu talebe icabet etti ise kefaret kime gerekir diyoruz? Her ikisine de gerekir. Çünkü ikisi arasında bir ayrım söz konusu değildir. Evet arkadaşlar ders uzadı ama son iki hadis var. Onu da alacağım ki bunları fazla uzatmayacağım inşallah. Dersimizi bitirelim çünkü bununla alakalı eğer dersi bitirirsek Ramazan'la alakalı bölümü ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Ayşe ve Ummu Seleme radıyallahu anhuma diyorlar ki Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusbihu cunuben min cima'in thumme yagtesul ve yasum muttefakun aleyh ve zâde muslim fi hadith Ummu Seleme ve la yakdî. Bu rivayette Ayşe radıyallahu anha ve Ummu Seleme radıyallahu anhuma aktardığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yarhamukallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cima sebebiyle cunup olarak sabahlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cima sebebiyle cunup olarak sabahlardı. Sonra gusül abdesti alıp oruç tutardı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gusül abdesti alıp oruç tutardı. Muttefakun aleyh. İmam Müslim'in Ummu Seleme'den rivayet ettiği hadiste şöyle bir ziyade var. Kaza da etmiyordu. Yani o günü kaza da etmiyordu. Dedi ki bu rivayette nerede geçiyor? Sahih Müslim'de geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cunup olarak sabahlardı. Cunup ibaresine baktığımız zaman arkadaşlar ilim ehli bunun tarifini yaparken diyor ki kişi hanımıyla ilişkiye girse, bu ilişkide meni gelse veyahut da gelmese, diyorlar ki bu neyi gerektiren bir şeydir? Guslü gerektiren, yani cunupluk vasfını içeren bir şeydir. Ve aynı zamanda diyorlar ki kişi hanımıyla cima etmese, uyurken mesela ihtilam olsa, aynı şekilde bu adam cunup vasfını kapsar mı? Yani gusül gerekir mi? Gerekir. Gerekir. Diyorlar ki cunupluk hem cima ile olabilir, cima olmadan da olabilir. Cima olup meni gelmese de cima hadisesi gerçekleştiyse bu kimsenin cunupluk vasfı nedir? Üzerinde bulunuyordur. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sabahlardı. Yani burada rivayet bize neyi gösteriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cimadan cunup olurdu. Bundan dolayı sabahlardı. Bizi ilgilendiren kısım hadis-i şerifte neresi? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hal üzerine ne yapıyor? Sabahlıyor. Demek ki bir insan imsak vakti girdikten sonra cunup olması, gusül almamış olması onun oruç tutmasına mani olan bir durum mu?
Değil.
Bu rivayet bize neyi gösteriyor? Cunuplu olan bir kimsenin oruca başlayıp devam edebileceğini gösteren bir rivayet olduğunu görüyoruz. Hatta Müslim'deki rivayette diyor ki وَلَا يَقْضِي Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günü kaza etmezdi. Çünkü böyle bir şeye gerek söz konusu olmadığını söylüyoruz. İlim ehli diyor ki bu Ramazan ve Ramazan dışındaki diğer hususları, yani diğer bütün günleri ne yapar? Kapsar. Yani Ramazan'da da bu hüküm böyle ise, eğer farzda böyle ise zaten nafilelerde diyoruz ki min babi evla. Ve yine ilim ehli hayız ve loğusa olan kadınları da bu kapsamda değerlendiriyor. Yani nasıl? Kadın imsak vaktinden az bir önce temizlendiğini farz edelim. Ama hala ne yapmadı? Gusül almadı. Bu şekliyle oruca başlayabilir mi? Diyoruz ki başlayabilir. Eğer cunup olan bir kimse bu şekliyle oruca başlayıp fecirden sonra, güneş yani fecirin girişinden sonra imsakla birlikte oruç başladıktan sonra gusül alması caiz ise loğusa ve hayız olan kadının da durumu aynıdır. Temizlenmiş olması oruca başlaması için yeterlidir. Guslü fecrin doğuşundan sonra almasında, yani sabah namazının o vaktinin girdikten sonraki vakitte, orucun başladığı o vakitten sonra almasında bir beis yoktur. Konuyla alakalı son rivayeti de alalım ve burada da Kitab-ı Sıyam farz olan oruç bölümünü tamamlamış olalım. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal men mâte ve aleyhi sıyamun sâme anhu veliyyuhu muttefakun aleyh. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse, kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse, orucunu onun yerine velisi tutar. Orucunu onun yerine velisi tutar. Hadis muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim hadisi. Diyor ki, men mâte aleyhi sıyamun. Kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse. Bu ibare ile ilgili yine ilim ehlinin neyini görüyoruz? İhtilafını görüyoruz. Birinci görüş diyor ki buradan kasıt, yani kişi öldüğünde üzerinde oruç borcu vardır ibaresinden, varsa ibaresinden kasıt. Diyorlar ki oruç iki şekliyle insanın üzerine vacip olur. Birincisi şer'i manada bir özürden dolayı tutamamış olabilir. Dedik ya hastalıktan dolayı, seferden dolayı adam tutamamış. Üzerinde ne var? Oruç tutması gerekiyor. 3 gün, 5 gün. Ramazan'dan sonra da belli bir vakit geçmiş. Artık bu adamın üzerinde bu farz oldu mu? Bu oruç. Oldu. Tuttu mu? Tutmadı. Ölüm geldi, adam vefat etti. Bu rivayeti bir grup ilim ehli bu şekliyle yorumluyor. Diyor ki eğer şer'i bir özürden dolayı tutamayıp, tutma imkanı olup tutamayıp ölür ise velisi onun yerine ne yapar bunu? Kaza eder. Yani tutar. Veyahut da diyorlar şer'i bir sebepten dolayı değil de kendi kendine bunu mecbur kıldığı bir oruç ise ne gibi? Adak gibi. Eğer demiş ki hayatındayken işte şöyle olursa ben 3 gün oruç tutacağım. Sonra o vakit gelmiş. 3 gün oruç tutmadan ne olmuş? Vefat etmiş. Yani aslında tutma imkanı varken tutmamışken vefat etmiş. Diyorlar ki bunun ikisinin arasında bir fark yoktur. İster bu üzerinde şer'i olarak yani Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı bir oruç olsun, ister kendi kendine sorumlu tuttuğu bir oruç olsun, ikisi arasında diyorlar ki bir farz yoktur. Onun yerine velisi orucunu ne yapar? Tutar. Burada velisinden kastı, ilim ehli diyor ki akrabaları, mirasçıları. Yani nasıl bir adam öldüğü zaman mirasçıları onun borcunu ödüyorlarsa, aynı şekilde diyorlar ki tutmadığı bu oruçlarda ne yaparlar? Onun yerine öderler. Delil olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın geliyor. Diyor ki benim annem vefat etti ve üzerine tutması gereken oruçlar vardı. Onları tutmadı. Bunun üzerine diyor ki onun adına tutayım mı ey Allah'ın Resulü? Onun bu oruçlarını tutayım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer diyor annenin borcu olduğunu görseydin onun borcunu öder miydin? Ne diyor o kadın? Diyor ki öderdim. O zaman diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle diyor borçlarına yani borç olarak ödenmesine en hak sahibi kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden bu rivayetten dolayı bu rivayete delil getirerek diyorlar ki annemin adına oruç tutayım mı? Annesi ne yapmış? Ölmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmasını söylüyor ona? Oruç tutmasını söylüyor. İkinci görüş diyorlar ki eğer şeriatın aslında kendisine şeriatın farz kıldığı oruç ise biraz önce örnek verdik ya işte hastalıktan dolayı, seferden dolayı tutmadığı oruçlar var ise diyor ki onun yerine oruç ne yapılmaz? Tutulmaz. Neden? Diyorlar ki çünkü oruç bedeni olan bir ibadettir. Aynı namaz gibi. Senin annen 10 sene namaz kılmadıysa onun kılmadığı namazları kılacak mısın? Kılmayacaksın. Çünkü bu birebir onun sorumluluğu altındaydı. Sonradan onun adına kılınan bu namaz ne yapmaz? Geçerli olmazsa tutulan oruç da geçerli olmaz. Diyorlar ki ancak eğer kendi nefsine bir şeyi farz kıldıysa adak gibi ne yapabilirsin onu? Yerine getirmende bir beis yoktur. Delil olarak da biraz önce zikrettiğimiz hadis-i şerifi getiriyorlar. Diyorlar ki o hadiste, o kadının sormuş olduğu hadisin bazı rivayetlerinde diyorlar ki Allah annem, yani o kadın sorarken diyor ki annemin kendi üzerine adak adadığı ne vardı? Oruç vardı. Onu tutabilir miyim? Bazı rivayetlerde ne olarak zikrediliyor bu? Adak orucu olarak zikrediyor. Bu görüşün sahibi olan ilim ehli diyor ki burada normalde bir rivayette umum zikredilmiş. Diğer rivayette ne var? Husus. Yani özel olan bir şey zikredilmiş. Buradaki genel nereye hamledilir Enver abi? Hususiyete hamledilir. Çünkü diğer rivayet bize neyi gösteriyor? Buradaki orucun, Allah Resulü Aleyhisselam'ın cevaz verdiği orucun ne olduğunu gösteriyor? İnsanın kendi nefsine farz kıldığı adak orucu gibi adak olduğunu söylüyor. Dediğimiz gibi ilim ehli arasında ihtilaflı mesele. Fıkıhta bunu ne diyoruz? Sıklıkla görüyoruz. İlim ehlinden ilk görüşü tercih edenlerin olduğunu da görüyoruz. İkinci görüşü tercih edenlerin olduğunu da görüyoruz. Bu açıklamayla birlikte bu bölümü de bitirmiş olduk. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.